Ayrım 9. Ernesto Che Guevara, Punta del Este, Latin Amerika için alternatif bir kalkınma projesi, sayfa 90. Sunucu: Yoldaş Honorio Munoz, gazeteci. Tekrar Punta del Este konferansına dönecek olursak, UPI'ın, United Press International, ABD merkezli bir haber ajansı, çevrenin notu, bugün ya da bugünlerde kamuoyuna duyurduğu ve ayrıntıları ülkemizde pek bilinmeyen tali çalışmalarınızla ilgili söyleyeceklerinizi merak ediyoruz. UPI'ın verdiği habere göre, bunu daha sonra sanırım Güney Amerikalı başka gazeteciler de teyit ettiler, siz orada Başkan Kennedy'nin özel temsilcisi olan Bay Goodwin adında birisiyle görüşme yapmışsınız. Bu konuyla ilgili olarak bize ne söyleyebilirsiniz? Böyle bir görüşme oldu mu olmadı mı? Ve genel olarak bu konuda bize ne söylemek istersiniz? Komandante Ernesto Guevara: Doğru, Bay Goodwin'le bir görüşmemiz oldu. Ama öncelikle kendisi Kennedy'nin özel temsilcisi değil, danışmanlarından birisidir. Evet, o da Punta del Este konferansındaydı. Bazı Brezilyalı dostlarımız bizi kendi aralarındaki küçük bir toplantıya davet etmişlerdi. Bay Goodwin de oradaydı. Haber ajanslarından birisinin söylediği gibi onunla bir görüşmemiz oldu. Ancak bu görüşme üçüncü bir şahsın, Brezilyalı bir diplomatın misafirleri arasındaki özel bir fikir alışverişiydi. Netice itibariyle oradaki sohbetimiz sırasında hükümetlerimizi temsil etmiyorduk. Ne benim Kuzey Amerikalı bir görevliyle görüşme yapma yetkim vardı, ne de onun bir Kübalıyla. Bu şartlar altında benim İngilizcemin müsaade ettiği kadarıyla sohbet ettik. Kaldı ki daha başlangıçta lisanımın yetersiz olduğu ortaya çıktı. Bay Goodwin de İspanyolca bilmiyordu. Bu nedenle Brezilyalı bir diplomatın tercümanlığında bir miktar fikir alışverişinde bulunduk. Konuşmanın bir yerinde Bay Goodwin, hükümetini temsil etmediğini ve hükümet adına konuşma yetkisi olmadığını, ancak Küba ile ilgili olarak orada edindiği bazı izlenimleri hükümetine ileteceğini söyledi. Küba'da benim ağzımdan bilinen tutumumu tekrarlamakla yetindi. Evet, biz görüşmeye hazırız. Hiçbir kavganın içine girme niyetimiz yok. Ama gerektiğinde ucu nereye varırsa varsın mücadelemizi sürdürebiliriz. Latin Amerika topluluğunun içinde olmak istiyoruz. Biz kültürel olarak kıtaya bağlıyız ve onun içinde kalmak istiyoruz. Latin Amerika ya da Amerikan Devletleri Örgütü içinde diğerleri gibi ama farklı bir toplumsal ve ekonomik örgütlenmeye sahip bir ülke olarak kabul edilme ve bütün dünyadan işimize gelenlerle dostluk kurma hakkımızı talep ediyoruz. Sonuçta kısa, medeni, mesafeli bir görüşme oldu. Resmi olarak birbirlerine düşman iki ülke yetkilileri arasında nasıl olursa o türden bir görüşme işte. Bilmem anlatabildim mi? Diğer taraftan bir gazeteci ya da başka biri, bu kişinin Arjantin hükümeti ya da büyükelçiliğinden bir yetkili ya da Brezilyalı bir gazeteci olma ihtimali yüksek ama nasıl olup bittiği konusunda hiçbir fikrim yok. Bu haberi basına verene kadar öyle çok büyük bir önem teşkil eden bir şey değildi. Bütün söyleyeceğim bu kadar. Sunucu: Yoldaş Itiel Leon, gazeteci. Komandante, bildiğim kadarıyla Trujillo'nun oğlunun rejimini temsil eden delegasyon da kalkınma için birliği imzaladı. Amerikalı arası sistem diye adlandırılan oluşum içinde bu ülkenin durumunun ne olduğunu biliyor musunuz? Komandante Ernesto Guevara: Bildiğiniz gibi CS konferansında politika konuşulamıyordu. Bu yüzden Balaguer hükümetiyle hiçbir ilişkimiz olmadı. Ancak Santo Domingo'nun çok özel bir durumu var. Dominik Cumhuriyeti'ni temsil eden delegeler konferans boyunca hiç konuşmadılar ve oylamalarda hep hazır bulunup daima, tabii ki Birleşik Devletler'in yanında oy kullansalar da, bütün tartışmalardan mutlak surette uzak durma tavrı sergilediler. Bazen de delegeleri ortada olmuyordu. O sırada nerede olduklarını bilemem ama toplantılara çoğunlukla katılmıyorlardı. Bu yüzden hükümetin konferanstan tamamen uzak bir görüntü çizen tutumu çok doğru bir davranıştı ve Dominik Cumhuriyeti'nin kalkınma için birlik projesi dışında kalacağına yönelik herhangi bir konuşma olmadı. Orada elbette ki bir dışlamadan bahsedilmedi. Çünkü mesela biz Küba'nın kalkınma için birliğe dahil olup olmayacağını, kalkınma için birlik fonlarından yararlanma hakkı olup olmadığını her sorduğumuzda Bay Dillon yanıt vermiyordu. O sırada asamble başkanının da verecek bir cevabı yoktu. Zira doğal olarak kendisi de bilmiyordu. Zaten nereden bilecekti ki? Başka bir ülkenin delegesiydi ve oraya seçilmişti. Bunun üzerine o da Bay Dillon'a soruyor ama Bay Dillon yine yanıtlamıyordu. Her şey gizemli bir romana benziyordu ve bilinmezlik Dylan'ın o kaba konuşmayı yaparak kalkınma için birlikten bize hiçbir şey gelmeyeceğini ilan ettiği o son güne kadar işte bu şekilde devam etti. Ardından bir de basın toplantısı düzenledi. Orada doğal olarak Küba'dan bahsetti ama kendisine Paraguay'daki Stroessner rejimi ve Dominik Cumhuriyeti ile ilgili sorular da yöneltildi. Bunlara kaçamak bir yanıt verdi ama verdiği yanıttan Dominik Cumhuriyeti'nin kalkınma için birliğe gireceği ve onun nimetlerinden yararlanacak ülkelerden biri olacağı seziliyordu. Trujillo'nun ölümüyle birlikte hükümetin geri kalan mensupları suçlarından arınmış ve ülke artık demokratik diye nitelendirilebilirmiş gibi bir hava estiriliyor. Baba öldü ve geride kalan çocuk henüz çok küçük. İşlediği suçlar da çok önemsiz. Netice itibariyle bu konu biraz sürüncemede kaldı. Zira orada Dominik Cumhuriyeti'ndeki rejimle ilgili olarak tek bir kelime bile edilmedi. Sunucu: Yoldaş Gregorio Ortega. Gazeteci: Komandante, Uruguay halkı devrimimizle dayanışmasını ne şekilde gösterdi acaba? Komandante Ernesto Guevara: Uruguay halkı bize karşı beslediği dayanışma duygusunu mümkün olan her şekilde gösterdi. Bu gerçekten çok heyecan vericiydi. Ayrıca her ortamda büyük bir coşkuyla karşılaştık ve bu durum protokol düzeninde ya da bizim çalışma düzenimizde bazı olumsuzluklara neden olabiliyordu. İnsanların alkışlamak ve selamlamak için bekledikleri yegane delegeler Küba delegasyonundakilerdi. Deniz kıyısında turistik bir yöre olduğu için o dönemde orada çok sayıda emekçi olmuyor. Hakkında biraz bilgi vermek gerekirse, Punta del Este, başkent Montevideo'nun 170 kilometre uzağında sert kışların hüküm sürdüğü bir iklimin yaşandığı yazlık bir tatil yöresi. Güney Yarımküre'de konferansın düzenlendiği tarih kış aylarına denk geldiği için ortalıkta ne emekçiler ne de halk vardı, neredeyse hiç kimse yoktu. Bu yüzden Punta del Este'de Uruguay halkının dayanışmasını bir iki örnek dışında gözlemleme fırsatımız pek olmadı. Ancak Montevideo'ya geldiğimizde olağanüstü bir ilgiyle karşılaştık. Üniversitenin amfisinde, burası küçük bir mekandı, Küba'daki ekonomik kalkınmayla ilgili bir konferans vermek durumunda kaldım. Salon hınca hınç doluydu ve öğrenci çetelerinin, bunları tabii ki Birleşik Devletler finanse ediyordu, saldırısına uğramıştı. Öğlen vakti yetkili kişiyi silahla tehdit ederek kapıları açtırmış ve amfinin her tarafına koku bombaları atmışlardı. Konferansı klorofil deodorantlarının yardımıyla tamamlamaya çalıştık. Ancak insanlar salonu büyük bir coşkuyla doldurmuşlardı ve birçok kez kendilerinden sakin olmaları istemek zorunda kaldık. Çünkü hükümete herhangi bir olay çıkmaması için elimizden geleni yapacağımızın güvencesini vermiştik. Üstelik topluluk insana Küba'da olduğunu zannettiren gerçekten olağanüstü bir coşkunun haricinde müthiş bir disiplin ve büyük bir işbirliği ruhu içinde hareket etti. Ancak bizim dışarıda çıktığımız sırada tam olarak ne olup bittiği açıklığa kavuşmadı. Galiba bazı otomobillere ya da panik havası yaratmak için doğrudan insanların üzerine ateş açıldı. Öyle ki büyük bir coşku içinde geçen ve tamamen olağan bir biçimde sona eren etkinlik, bizim konuşmamızı dinlemeye gelip boynuna isabet eden bir kurşunla birkaç dakika içinde can veren enstitü profesörlerinden bir yoldaşın ölümüyle lekelendi. Böyle bir durum karşısında topluluğun tepkisi çok şiddetli oldu. Olayın faillerinin üzerine saldırdılar, polis müdahale etti ve polisle göstericiler arasında bir tür düello yaşandı. Ertesi gün profesörün defin töreni sırasında da olayların yaşandığını daha sonra öğrendim. Ayrıca hükümet konseyi toplandı ve bir CS davetlisinin siyasi bir mitinge katılmasının diplomatik bir davranış olmadığını, buna benzer bir cümle kullanmışlardı, belirterek yaşananları çekingen bir üslupla kınadı. Biz elbette ki siyasi bir mitinge katılmamıştık. Zira bizzat bizi davet edenler bunun teknik bir toplantı olacağını söylemişlerdi ve ekonomik kalkınma hakkında yapılacak bir konuşmanın da teknik özellikli olması gerekir. Şurası açık ki Küba'nın ekonomik kalkınması söz konusu olduğunda ve ekonomik kalkınma için gereken koşullar devletin politik yönetimini halkın alması, bütün fabrikaların halkın eline geçmesi, tarım reformu yapılması ve bu arada baskıcı ordunun lağvedilmesi vesaire olduğunda doğal olarak ekonomik kalkınmanın temel tezleri politik tezlere dönüşüyor. Ancak biz zaten her zaman politik olanın ekonomik olandan ayrılamayacağı fikrini savunduk. Diğer taraftan biz gerekli olan bütün önlemleri almış, devlet başkanıyla, İçişleri Bakanıyla konuşmuş ve bu etkinliğe katılmayı arzuladığımızı ama bunu yapmamızın hükümetin kararına bağlı olduğunu belirtmiştik ve hükümet bu konferansa açıkça izin verdi. Konferanstan önceki akşam hükümet konseyinin üyelerinden biri ki kendisi geçen yıl üniversitenin rektörüydü, radyodan orduya duruma el koyma çağrısı yaptı. Yani doğrudan isyana, darbe yapmaya davet etti. Biz oraya gittiğimiz sırada böyle bir etkinlik için ortam fazlasıyla gergindi. Bütün bu olanlardan sonra Uruguay halkı kaldığımız otele gelip bize defalarca üzüntülerini sundular. O kadar çok gelen vardı ki otel sahibi en sonunda bazı kararlar aldı. Bunlar çok özel durumlara özgü kararlardı. Mesela delegasyonların bir üst kata çıkmalarına izin verilmedi. Neticede buna benzer başka bazı olaylar da yaşandı ve bizi ziyarete gelen bütün delegasyonlarla konuşamadık. Diğer taraftan böyle bir şey zaten mümkün değildi çünkü korkunç sayıda insan vardı. Bütün bu esnada halkın heyecanı inanılmaz boyuttaydı. Sunucu: Yoldaş Honorio Munoz. Gazeteci: Komandante Guevara, Punta del Este'de onların kalkınma için birlik adı verilen planıyla, sosyalist dünyanın yardımına, o cephede olmayanlarla kurduğu iyi ilişkilere ve dünya halklarının dostluğuna güvenerek, sosyalist bir devrim gerçekleştiren ülkemizin izlediği ekonomi politikası arasında, bakalım hangisi daha iyi netice verecek yarışmaya var mısınız diyerek, emperyalizme meydan okudunuz. Neye dayanarak böyle bir yarışı kazanacağımızdan bu kadar emin olabiliyorsunuz? Komandante Ernesto Guevara: Bu konudaki tek dayanağım ekonomik bir bakış açısıdır. Zira temsili demokratik kalkınmanın olanaklarını vesaire vesaire dünyaya göstermek amacıyla düzenledikleri bir toplantıda %2,5'luk bir büyüme oranından bahsediyorlar. Sadece bu veri bile yarışın çoktan bittiğini gösteriyor. Çünkü biz bunun çok üzerinde bir oranla büyüyoruz. Küba'nın günümüzdeki koşullarında %10'luk bir kalkınma oranı bile bize çok düşük bir büyüme hızı olarak görünüyor. Onların bugünkü Latin Amerika koşulları için belirledikleri optimum ya da neredeyse optimum büyüme oranı ise %2,5. Görüldüğü gibi bizim asgari oranımızla onların azami oranı arasında 4 misli fark var. Ekonomik kalkınma terimleriyle ifade edecek olursak bu muazzam bir farktır. Ayrıca izlenen bütün ekonomi politikasının nihai neticelerine kadar ulaşmasını gerçekten garanti altına alacak yegane modelin planlı kalkınma olmasının kesinliği, ekonominin planlanmasına yönelik doğru politikalar oluşturmanın ve yüksek büyüme oranlı bir kalkınma yakalamanın ancak üretim araçları halkın elinde olduğu zaman mümkün olmasının barizliği bizi bu şekilde meydan okumaya götürdü. Daha önce de söylediğim gibi önümüzdeki 10 yıl içinde bu yarışın nihai neticesini ya da herhangi bir zaman diliminde kıyaslama sonuçlarını öngörmek zor değildir. Onların eğitim alanında önerdiği hedefleri bizim çoktan yakaladığımızı göz önünde bulundurmak yeterlidir. Mesela paragraflardan birinde şöyle diyor: Kalkınma için birlik projesi dahilinde eğitim alanında gelecek 10 yıl içinde yakalanması gereken hedefler şunlardır. A. Okuma çağına gelen bütün çocuklar için en az 6 yıllık parasız ve mecburi eğitim. Biz 9 yıl olmasını önerdik. Onlar ilk başta ilk programlarında 4 yıl önermişlerdi. Biz 9 yıl önerdik çünkü bu yıl Küba halkı için 9 yıllık parasız ve mecburi eğitim rejimi başlıyor. Daha sonra B paragrafında şöyle deniyor: Yetişkinlerin eğitimi için toplulukların gelişmesini, el işçiliği öğrenmelerini, kültürel bir açılım göstermelerini ve okuma yazma bilmeyen kimse kalmamasını amaçlayan sistematik kampanyalar düzenlemek. Çok belli belirsiz olsa da okuma yazma bilmeyen kimse kalmamasından bahsediyor. Biz bunu bu yıl büyük ölçüde gerçekleştireceğiz ve önümüzdeki yıla çok az iş kalacak. Onlarınki ise 10 yıllık bir plan. El işçiliği öğrenme, kültürel açılım, bunlar bizim büyük bir hızla yapmakta olduğumuz şeyler. Bunun ardından C paragrafında şöyle deniyor: Yeni kuşaktan çok daha yüksek oranda öğrencinin genel eğitimlerine devam etme imkanı bulabilmesi amacıyla orta öğrenimin yaygınlaştırılması ve bu alanda reform yapılması. Biz bunun eğitim çağındaki bütün halkı kapsamasını, eğitimi tamamen ulusallaştırmaya kadar gidecek bir reform yapılmasını ve ülkenin bütün eğitim araçlarının halkın hizmetine sunulmasını önerdik. Ardından D paragrafında şöyle deniyor: Endüstriyel kalkınmanın, tarım reformunun ve tarımsal üretim artışının, toplumsal kalkınma planlarının ve her düzeydeki kamu İdaresinin talep ettiği iş gücü ihtiyacının çeşitlerini belirlemek için araştırmalar yapılması ve söz konusu personelin bir an önce yetiştirilmesi için acil programlar hazırlanması. Biz bunların hepsini çoktan gerçekleştirdik. İşte bu yüzden bizim çoktan başlayıp tamamladığımız bir proje için onların daha 10 yıla ihtiyaç duyması, bu mücadelenin Küba lehine sonuçlanacağını öngörmemizi kolaylaştırıyor. Ardından da çok daha yüksek orandaki gencin bu imkandan faydalanmasını sağlayacak şekilde yüksek öğrenimde reform, yaygınlaştırma ve iyileştirme yapılmasından söz ediliyor. Yani bu konuda büyük bir belirsizlik hakim. Oysa ki biz çoktan burs dağıtmaya başladık ve şu anda hem üniversiteli öğrenci sayısını hem de çok önem verdiğimiz bölümlerin kapasitesini artırmaktayız. Geri kalan maddelerden bazıları içlerinde ilk kez Küba'nın dile getirdiklerinin de yer aldığı önerilerden oluşmaktaydı. Örneğin G maddesinde şöyle deniyor. Birbirini karşılıklı olarak anlamayı, bilgi alma ve araştırma araçlarından azami düzeyde faydalanmayı teşvik etmek amacıyla karşılıklı öğrenci, öğretmen, profesör, araştırmacı ve diğer uzman değişimlerinin artırılması. Mesela bu Küba'nın bir önerisiydi. Pek tabii ki değişikliğe uğradı. Yoksa çok daha ayrıntılı ve somut ifadeler içeriyordu. Ama burada olması bile bir şeydir. Başka bir maddede ise şöyle deniyor. Özellikle kırsal kesimde eğitimini yarıda bırakanların oranını düşürmek ve eğitimin her seviyesinde gerçek bir fırsat eşitliği sağlamak için öğrencilere burs ve diğer sosyal ekonomik yardım imkanlarının sunulması. Bu da bir ölçüde tam burs verilmesini içeren Küba önerisiyle örtüşüyor. Burada tam ya da %100 sözcüklerinin kullanılmasını kabul etmediler. Küba bu alanda da büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Kalkınma için birlik projesinin ne ekonomik alanda ne de ülkemizin çok büyük bir aşama kaydettiği sosyal alanda Küba kalkınma modeliyle hiçbir şekilde rekabet edemeyeceğini açıkça göstermek için halk sağlığı programı ve henüz ortada bile olmayan konut programı da benzer bir şekilde analiz edilebilir. Sunucu: Yoldaş İtiel Leon, gazeteci: Komandante, yolculuğumuz esnasında Başkan Hanyo Quadros'un haricinde bir diğer devlet başkanıyla, Arjantin Devlet Başkanı Arturo Frondizi ile de bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmeyle ilgili olarak bize ne söyleyebilirsiniz? Komandante Ernesto Guevara, sizin de bildiğiniz gibi Frondizi ile yaptığımız görüşme az çok olağan dışı koşullarda gerçekleşti. Biz bu tür özel görüşmeler söz konusu olduğunda bizim yetkililerimizi ağırlayan ev sahibi devlet başkanlarının ya da o ülke yetkililerinin toplantıyla ilgili olarak uygun gördükleri açıklamayı yapmalarını tercih ederiz. Başkan Frondizi ile benim aramda olan görüşme de kapalı kapılar ardında gerçekleşti ve bu yüzden de konuşulanların içeriğini açıklamaya yetkili olan yegane kişi Başkan Frondizi'dir. Diğer yandan bu türde bir davranışı oldu zaten. Bugün Küba ve özellikle de bizim için hayati önem taşıyan halkların kendi kaderlerini tayin hakkına, zira illaki bizim sosyal sistemimiz desteklensin diye bir talebimiz yok. Bizim istediğimiz bütün Amerika halklarının bizim işimize gelen sosyal sistemi seçme hakkımızı desteklemeleri ve Başkan Frondizi'nin yaptığı da buydu. Gayet övücü ya da destekleyici bir biçimde değinen açıklamaları yayınlandı. Ayrıca diğer bir devlet başkanıyla, Başkan Haedo'yla da bir görüşme yaptığımı burada belirtmeliyim. Bu dosya buluşma Uruguay'da gerçekleşti ve hiçbir gizli saklı tarafı yok. Başkan Haedo insanlara dokundurmayı çok seviyor ve onunla görüşmemiz karşılıklı şakalaşmalarla çok neşeli bir ortamda geçti. Bu esnada mate içtik. Genellikle Arjantin, Uruguay ve Paraguay'da yetiştirilen ve çay gibi haşlanarak tüketilen bir bitki. Çevrenin notu. Hala unutmadığım bu eski alışkanlığımı Uruguay'da tekrar hatırladım. Başkanın Mr. Dillon'ı uğurlamasının hemen ardından gerçekleşen bu buluşma gerçekten çok güzeldi. Öyle ki tercih sıralamasında Birleşik Devletler birinci, Küba ise ikinci sıradaydı. 9. ayrımın sonu, sayfa 101.